Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Riyazu Salihin'in edep bölümüne başlıyoruz inşallah. Utanma duygusu, yani haya. Değeri ve bu duyguya sahip olmaya teşvik etmek. Haya nedir? Hayanın değeri nedir? Ve bu hayaya teşvik bölümüyle başlıyor edep bölümü. 682. hadis-i şerif Riyâz-ı Salihinden. An İbni Umar'a radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mer ala raculi minel ensar. İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolda giderken Ensar'dan bir adama rastladı. Ve huve ya'izu ahahu fil haya. Kardeşine haya ile ilgili vaaz ediyordu, nasihat ediyordu. Yani tersinden tabii ki, ya sen çok utangaçsın, biraz açık ol, fazla utanma, bak işlerin aksıyor falan diye hayayı azaltma konusunda bir konuşma yapıyormuş. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. Dâhû. Bırak onu diyor. Hayalı olsun. Hayası ne kadar çok olursa o kadar iyi. Fe innel hayâ emnel îmân. Haya imandandır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir sonraki hadisle birlikte açıklanacak inşallah. 683. hadis-i şerif. An İmran bin Husayn. İmran bin Husayn radıyallahu anh'den. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el hayâ'u lâ ye'tî illâ bi hayr. Haya, utanmak ancak hayır getirir. Ve fî rivayetin li Müslim, Müslim'in de geçen bir rivayette ise şöyle geçmiştir. El hayâ'u hayrun kulluhu. Hayanın tamamı hayırdır. Ev kâl el hayâ'u kulluhu hayrun. Hayanın tamamı hayırdır. Açıklamalar. İlk okuduğumuz hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım. Medineli Müslümanlardan, yani Ensar-ı Kiram'dan maalesef isimlerini bilemediğimiz iki kardeş. Belki de iki din kardeşi utanma duygusu hakkında konuşuyorlardı. Biri fazla utangaç bulduğu diğerine utanmanın insanı haklarını elde etmekten alıkoyduğunu söylüyor. Bu huyundan vazgeçmesini tavsiye ediyordu. O sırada yanlarından geçen Resul-i Ekrem Efendimiz bu konuşmayı işitti ve kardeşine öğüt veren zata onu kendi haline bırak, zira haya imandandır buyurdu. Bazı mühim mevzuları mecazi ifadelerle anlatmayı faydalı gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da aynı metodu uygulamıştır. Onun haya imandandır sözüyle anlatmak istediği şudur. İman insanı fena davranışlardan nasıl alıkoyarsa, utanma duygusu da tıpkı iman gibi insanın fenalık yapmasına fırsat vermez. Onu kötülüklerden vazgeçirir. İnsana insanlığını hatırlatır. Onun herhangi bir hayvan olmadığını, aklına eseni yapamayacağını hissettirir. İşte bu nevi telkinlerle haya imanı besleyip olgunlaştırır. Böyle olunca da haya insana ancak hayır kazandırır ve onun tamamının hayır olduğu ortaya çıkar. Konuya şöyle de bakmak mümkündür. Hususi telkinlerle düşünce yapısı bozulmayan kimseler, insanların gözü önünde mesela mahrem yerlerini açmaktan veya ulu orta cinsi temasta bulunmaktan utanıp kaçınırlar. Bu kadar bir utanma duygusu hangi dine mensup olursa olsun bütün insanlarda vardır. Fıtratı bozulmayan insanlarda. Utanma duygusunu büsbütün yitirmeyen kimseler hayasızca davranışlardan kaçındığı gibi dindar kimseler de dinin haram saydığı günahlardan uzak dururlar. Netice itibariyle insanlar bir yandan utanma duygusu, öte yandan Allah'tan korkma hissi sayesinde kendilerine yakışmayan davranışlardan kaçınırlar. Demek oluyor ki nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, haya duygusu baştan sona hayır olup insana ancak hayır kazandırır. İster fıtrattan gelsin, ister dini inancından, imanından kaynaklansın, haya hayırdır. Baştan sona hayırdır. Zannedildiği gibi bu asil duygu insanın hakkını elde etmesine mani olmaz. İnsanın rızkını kazanmasına, hakkını elde etmesine engel olan utanma duygusu değil, çekingenliği, korkaklığı ve beceriksizliğidir. Haya duygusuyla bu olumsuz özelliklerin hiçbir alakası yoktur. Yani haya doğru yapılan bir yerde olmaz. İnsan doğru bir hareket yapıyorsa orada haya edilecek bir şey yoktur. Yanlış yapılan bir harekette haya edilir. Doğru bir davranış yapmakta insan çekiniyorsa bu hayadan değil, çekingenlikten, korkaklıktan, eziklikten kaynaklanan bir şeydir. İnsan doğru bildiği bir davranışı rahat bir şekilde yapması gerekir. Bu güzel duygu günümüzde maalesef bazı telkinlerle zayıflatılmaktadır. Haya gerçekten bazı telkinlerle, reklamlarla, maruz bırakmalarla artık yok edilmektedir. İnsanlar yanlışı göre göre normal zannetmeye başlıyor. Reklamları izleye izleye, filmleri izleye izleye haya edilmesi gereken şeyleri normalmiş gibi artık görmeye başlıyor. Yani fıtratları bozuluyor. Saf zihinleri bulandırılıyor. Açılıp saçılmayı, utanma duygusunu bir yana atmayı çağdaş olmanın bir gereği gibi gösterenler, ne pahasına olursa olsun vazifesini layıkıyla yapmayı bir nevi aptallık sayanlar, kaytarmayı ve gününü gün etmeyi işbilirlik kabul edenler, insana en büyük fenalığı yapıyorlar. Onu fıtratındaki utanma duygusunu ve vazife aşkını tahrip etmek suretiyle kendini mükemmelleştirmesine engel oluyorlar. İnsana zarar veriyorlar. İnsan artık uyanık olacak, kendi fıtratını muhafaza edecek, fıtratını bozdurmayacak. Çok fazla filmdir, haberdir, sosyal medyadır, videodur, başkaları tarafından servis edilen, dayatılan adeta fikirlere, görüntülere, filmlere, tiyatrolara çok fazla aldanmayacak. Daha gözünü dışarı, hakikate çevirecek. O ekrandan, yani ekrandan dışarı hakikate çevirecek, tabiata çevirecek. Kendi düşünecek, kendisi tabiat üzerine düşünecek, okuyacak. Bu şekilde düzgün şeyler okuyacak tabii ki. İkra, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbinin ismiyle okuyacak. Dolayısıyla fıtratını muhafaza etmiş olacak. Aksi takdirde insan farkına varmadan fıtratı bozulur gider. Hadisten öğrendiklerimiz, bir haya dediğimiz utanma duygusu insanı müminin şahsiyetine yakışmayan fena davranışlardan alıkoyar. İki, iman insanı çirkin hareketlerden ve günahlardan uzaklaştırır. Üç, haya imanın yücelip kemale ermesine yardım eder. 684. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. El-i'manu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten. İman 70 küsur veya 60 küsur şubedir. Fe'eftaluha kavlu la ilahe illallah. En üstünü, en iyisi la ilahe illallah şubesidir. Ve ednaha, en alt seviyedeki ise imatatul eze anet tarik. Eziyet veren şeyleri yoldan kenara çekmektir. Taştır, ağaçtır, dikendir. Vel haya'u şubetun minel iman. Bir örnek işte haya da bu şubelerden birisidir. Üç tane örnek vermiş oldu Peygamber Efendimiz. İmanın şubelerinden. Şuabul iman. İmanın şubeleri 60 küsürdür veya 70 küsürdür. Birisi la ilahe illallah'tır. Birisi yoldan eziyet veren şeyler çekmektir. Birisi de hayadır. Geri kalanı söylemiyor Efendimiz. Bunun için alimlerimiz kitaplar yazmışlar. Şuabul iman, imanın şubeleri ne olabilir diye 60 küsür bölüm başlık altında işte Beyhaki 8 ciltli bir kitap yazmış. Bursevi Hazretleri de yine Şuabül İman diye bir kitap yazmış. Bu tür kitaplar yazılmış alimlerimiz. Acaba Efendimizin saymadığı bu şubeler neler olabilir? Şu da imandandır, bu da imandandır. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden ilham alarak, yardım alarak bu şubeleri tespit etmeye çalışmışlar. Şube dal demek, yani bölüm demek. İmanın bir dalı, imanın bir parçası onları bulmaya çalışmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanı kalbe kök salmış gür bir ağaca benzetmektedir. Bu ağacın bazı dalları bir müminin inanması gereken esaslarla ilgilidir. Mesela imanın altı prensibi Allah'ı sevmek, ona şükretmek, verdiği sıkıntılara sabretmek, kin, haset, öfke, nihide, hıyanet gibi kötü huyları terk etmek bunlardan birkaçıdır. İmanın şubelerinden birkaçı. İmanın bazı dalları bir müminin diliyle söylemesi gereken kulluk görevlerine dair olup kelime-i tevhidi diliyle söylemek, ilim öğrenip öğretmek, Allah'ı zikretmek bunlar arasındadır. İmanın bazı dalları da bedenle yapılması gereken davranışlarla ilgilidir. İslam'ın meşhur beş esası: namaz, oruç, hac, zekat, temizlenmek, iffetli yaşamak, ana babaya, aile fertlerine ve komşulara karşı görevini yapmak, insanlara zarar veren şeyleri yoldan atmak bunlardan birkaçıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalp, dil ve bedenle ilgili bütün davranışların esasında imanla ilgili olduğunu ifade etmektedir. İman esaslarının en başında gelen ve asla vazgeçilmez olan prensibin kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah sözü olduğunu söylemektedir. Daha sonra da insanı gerçek mümin yapacak vasıflardan birini önemi sebebiyle ayrıca zikretmekte ve utanma duygusunun iman ağacının vazgeçilmez bir dalı olduğunu açıklamaktadır. Yani insanı gerçek mümin yapacak, gerçek mümin nedir? Elinden ve dilinden diğer müminlerin zarar görmediği, selamet dolu kimsedir. Bir de kendisi yapmadığı halde başkalarının eziyet verecek hallerini ortadan kaldırırsa, başkalarının yola attığı taşı kenara alırsa, bu tam kamil bir mümin olur. Efendimiz bunu açıklıyor, bir de hayayı açıklıyor. Şu halde mümin başkalarının yanında yapılması ayıp olan davranışlardan kaçınmalıdır. İnsana utanç veren hareketleri başkaları yaptığı zaman bundan rahatsızlık duymalıdır. Kendisi yapmamalı, başkası yaptığında utanç duymalı, rahatsız olmalı, bunu engellemenin yoluna bakmalıdır. Bize vazifelerimizin en mühim olduğunu, çok mühim olduğunu hatırlatan bu hadis-i şerif, vazifemizi yaptığımız takdirde kazanacağımız ilahi mükafatlara da işaret etmektedir. Yani yapacağımız işler imandandır, imani bir temeli vardır. Bunun mukabili de tabii ki Cenab-ı Hakk'ın lütfu büyük olacaktır. Bir taş, bir diken parçasını yoldan alıp atmak kadar kolay bir iş Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve affını kazanmayı sağlarsa, yapacağımız daha önemli bir hareketin Yüce Rabbimiz katındaki değerini ve mükafatını takdir etmek mümkün müdür? Yapılacak iş çok. İnsan boş durmamalı gerçekten. Hayatta uyanık olmalı, bakmalı kime ne faydam olabilir, kimin neye ihtiyacı var, ben ne yapabilirim, hangi eseri ortaya koyabilirim, hangi izi bırakabilirim, ne kazanç elde edebilirim, ne kazandırabilirim. Yani kendisine de kazanması lazım, başkasına da kazandırması lazım insanın. Başkasını nasıl bir zarardan koruyabilirim? Hazreti Hatice validemiz diyor ya, Peygamber Efendim sen diyor yoksula, fakire kazandırırsın. Kimsenin kazandırmadığını kazandırırsın. Yani başkalarına da kazandırmak Peygamberimizin en önemli sünneti. Hadisten öğrendiklerimiz, bir müminin yapması gereken bütün hareketler doğrudan doğruya imanla ilgilidir. İki, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bütün vazifeler imanla ilgili olduğu için vazifelerimizi bu din işidir, bu da dünya işidir diye ayırmak mümkün değildir. Yani din işi, dünya işi ayıramayız. Hepsi imandan gelir. Hepsi birdir bizde. Diyelim işte sokakları temizliyorsak, süpürüyorsak, ya bunun dinle imanla ne alakası var? Bu belediyecilik bir hizmetidir. Bu dünya işidir. Veya ticaret yapıyorsak veya ziraat yapıyorsak bu dünya işidir diye düşünmüyoruz biz. Biz ne düşünüyoruz? Devamlı Allah'ı hatırlıyoruz. Devamlı Allah'ın bizi gördüğünü düşünüyoruz. Rabbim beni görüyor, bu yollara, sokaklara temizliyorum. Onun kulları rahat etsin diye temizliyorum. Allah temizliği sevdiği için temizliyorum. pislik olmasın, insanlar hasta olmasın diye temizliyorum. Vazifem olduğu için, bu işten maaş aldığım için, hele çalışmam, maaşım helal olsun diye temizliyorum diye düşündüğümüzde, biz hem imandan gelen bir ibadet yapmış oluyoruz, hem de vazifemizi yapmış oluyoruz. Hem dünyada kazanmış oluyoruz, hem ahirette kazanmış oluyoruz, hem de yaptığımız işi en güzel yapıyoruz. Sadece dünya işi de yapmaya kalkan insan, nefsi devreye girer, şeytan devreye girer. Ya şuradan kısa verirsin, niye fazla yorulasın ki, şunu az yap, şunu eksik yap diye işini aksattırabilir. Veya işte eksik yaparsan polis görür, polis görürse ceza verir. Sırf o korkuyla yapabilir. Bunlar da çok gönlüne hoş gelen şeyler değil tabii ki. En güzeli imanla, Allah korkusuyla, ihsan duygusuyla en güzel şekilde vazifesini yapmaktır. İki, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bütün vazifeler imanla ilgili olduğu için görevlerimizi bu din işidir, bu da dünya iştir diye ayırmak mümkün değildir. Üç, utanma duygusu bir kişilik zaafı değil, imanı yüceltip kemale erdiren vazgeçilmez bir özelliktir. 685. hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den. O şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaçtı. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşedde hayâen minel azrâi fî hıdrihe. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ ف۪ي وَجْهِهِ. Yani evinde oturan, örtüsün içinde olan, dışarı çok çok çıkmayan genç kızdan daha utangaçtı. Bu devredeki genç kızlar daha utangaç olurlar. Daha evlenmemişler. Efendimiz diyor, bu kadar hayalıydı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bunu yüzüne bakınca anlardık. Bir şey hoşlanmadım, bu ne ya, niye böyle yapıyorsunuz falan diye hemen söze girmektense Efendimizin yüzü kızarırdı, yüzünden anlardık hoşlanmadığı bir şeyi, hemen ondan vazgeçerdik diyor Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Hadisimizin ravisi olan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resul-i Ekrem Efendimizin genç sahabilerindendi. Diğer sahabiler gibi o da Hazreti Peygamber'in sözlerini can kulağıyla dinler, bütün hareketlerini dikkatle takip ederdi. Uhud'da babası vefat ediyor, akrabalar vefat ediyor. Buna rağmen Efendimiz'i bırakmıyor, çocuk yaşta tabii ki. Efendimiz'i takip ediyor, mescide geldi, yaralar tedavi edildi. İstirahat etti Efendimiz, bekliyor kapısında. Ondan sonra Efendimiz çıkıyor, yatsı namazını biraz geç vakit kıldırıyor. Bakıyorlar ki artık tamam, Efendimiz'in sıhhati iyi, yaraları falan İyileşecek durumda. Ondan sonra diyor, yatsıdan sonra artık evimize döndük. Ondan sonra işte şehitlerimiz var. Şehit oldu. Babam şehit oldu. Akrabalarımız şehit oldu. İşte Allah, Peygamberimiz onlar için cennet müjdesi verdi diye ailesinin yanına ondan sonra dönüyorum. Yani Ebu Said el-Hudri'nin insanı şaşırtan hallerinden birisi. Genç, çocuk yaşta daha doğrusu yani. O durumda ne olur? Babam şehit olmuş, akrabalarım şehit olmuş. Hemen her şeyi bırakıp onların başına gider insan. Onlarla uğraşır falan. Buna rağmen peygamberimizi takipten vazgeçmiyor. Tabii ki daha sonraki hayatında da artık ömür boyu Efendimiz'i hep takip ediyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Onun için bu tarifleri önemli. Efendimiz çok hayalı idi. Hoşlanmadığı bir şey olduğunda onun yüzünden anlardık diyor. Demek ki devamlı onu takip ettiğini buradan anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın üstün terbiyesiyle yetişen Allah Resulü'nün hareketlerindeki inceliği, diğer insanlarda görülmeyen farklı tutumları derhal fark ederlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hoşlanmadığı bir şey söyleyen veya huzuruna uygun olmayan bir iş yapan kimsenin hatasını başkalarının yanında yüzüne vurmadığı için onun bu nevi davranışlarından ne ölçüde incindiğini bilemezlerdi. Fakat onun mübarek yüzüne bakınca böyle bir kabalığın onu rahatsız ettiğini görürlerdi. Ebu Said el-Hudri Hazretleri Peygamber aleyhisselamın sahip olduğu üstün haya duygusunu gereği gibi anlatabilmek için onu bu açıdan bir genç kıza benzetmektedir. Bilindiği gibi İslam terbiyesiyle yetişmiş bir kız ergenlik çağına girdikten sonra çocukluk devresini artık geride bıraktığı düşüncesiyle sözüne, davranışına, giyim kuşamına çeki düzen verir. Böylece onun hareketlerinde daha bir incelik, zerafet ve ölçü hakim olur. İşte Allah'ın Resulü üstün edep ve haya duygusu itibariyle bir genç kızdan daha mükemmeldi. Onun bu üstün edebi Allah'a veya insanlara ait bir hak çiğnendiğinde, hadisenin ayıp veya çirkin oluşuna bakmadan derhal müdahale etmesine engel teşkil etmezdi. Yani bir haram işlendiğinde Efendimiz hemen müdahale ederdi. Birbirlerinin yanında çıplak yıkanmaktan çekinmeyen, hatta Kabe'yi çırılçıplak tavaf eden Arapların bu hayasız davranışlarından nefret ederdi Efendimiz. O zamanlar Arabistan'da hamam yoktu. Fakat İran ve benzeri ülkelere gidip gelen tüccarlardan oralardaki hamamlarda çıplak yıkanıldığını duymuştu. Ashabına bu halin çirkinliğini anlattı. Oraları fethedeceklerini haber verdikten sonra hamama gittiklerinde vücutlarını örtmelerini tembih etti. Buralarda hamam yok ama siz oraları fethedince hamama giderseniz vücudunuzu örtün. Peştemal en azından bağlanmak gerektiğini Efendimiz söyledi. Bugün de duyuyoruz Avrupa'da falan bu şekilde o cahiliye adeti üzere. İşçiler mesela anlatırdı, bir arkadaşımızın babası orada çalışırdı. Akşama kadar çalışıyor. Akşam duş alıp evlerine gidecekler. İşte kömür ocağında çalışıyor. Kirli bir işte çalışıyorlar diyelim. Herkes ortak girer diyor. Çırılçıplak herkes yıkanır. Babam diyor işte bunu sevmediği için bir kenara çekilir veya onlar çıktıktan sonra yıkanır veya evde gelir duş alır. Bunu onlar için normal gibi görülüyormuş yani. Bu cahiliye adeti demek ki hala Avrupa'da da devam ediyor. Ve bunu her tarafa yaymak istiyorlar. Öyle bir arzuları var. Çok önemli bir şey, güzel bir şeymiş gibi. Müslümanların da hayaya, edebe sahip çıkması gerekir. İmam Nevevi bu bahsi şu sözlerle bitirmektedir. Alimler hayanın ne olduğunu şöyle anlatırlar. Haya insanı her türlü kötülükten alıkoyan bir huydur. İnsanın kimlere karşı ne gibi görevleri varsa o görevleri aksatmamasını sağlar. Utancından dolayı yapması gereken şeyi yapar. Bize gelen rivayete göre Ebul Kasım Cüneydi Bağdadi Kuddüs-i Sirru şöyle demiştir. Haya Mevla'nın sayısız nimetlerini görme ve bu nimetler karşısında ne kadar kusurlu olduğunu fark etme halidir. Allah'ım sen bu kadar nimetler lütfettin ama ben gereğince şükredemiyorum, haya ediyorum demektir. Hadisten öğrendiklerimiz 1. Temiz, asil ve duygulu tabiatları sebebiyle utanma duygusu en fazla hanımlarda bulunur. 2. İnsanın değerini yükselten en güzel duygu Peygamber Efendimizin en belirgin özelliklerinden biriydi. İnsanın değerini yükselten bu güzel duygu haya, Peygamber Efendimizin en belirgin vasıflarından biriydi. Cenab-ı Hak hepimize haya nasip etsin, hayasızlıktan korusun inşallah kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.